Herkese merhaba, yüzlerce Farfara kanalımıza 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün benim şahsen bir ebeveyn olarak çok heyecanla beklediğim bir konuğumuz var aramızda. Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk. Hoş geldin Ayşe'cim.
Hoş bulduk Dilara. Merhaba.
Merhabalar, merhabalar. Bugün çok değerli bir konu üzerinden geçeceğiz. Çocuklarımızı konuşacağız. Sağlıklı çocukların psikolojisini biz ebeveynler olarak nasıl buluyoruz?
Bu arada 3 ebeveyn var bu masada. Meryem bu masada ne işi var?
Ben çocuk rolüyle
iyi gelişmemiş çocukları getirdik.
Ruhani olarak
iyi yetişmiş bir çocuk modeli olarak.
Kötü örnek olarak.
Nasıl böyle bir çocuk yetiştirmemeliyiz konusunda?
Aradık şirketimizde.
Her şey var yani.
Şirketimizde aradık. En kötü yetişmiş kim varsa Melih. Ve Melih'i getirdik. Ve tamamıyla Ayşe ne anlatırsa işte bak böyle olmaması için ne yapmamız gerekiyor.
Benim üzerinden ilerleyebilirsiniz hocam.
Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum.
Çok heyecanlıyız bu arada Ayşe. Bu arada samimi olalım o zaman seyircilerimize. Biz tabii ki bu programı başlamadan önce hepimiz Ayşe Hanım diyorduk. Sonra şimdi bir anda Ayşe demeye başladık. Çünkü programımızın şeyi, konsepti öyle ama şimdi böyle bir tuhaf geliyor yani işte böyle koskoca bir hoca yani.
Ay estağfurullah.
Ayşe hocam deriz arada sırada, bazen Ayşe deriz. Deneriz yani, yapalım.
Nasıl şey rahat edersiniz? Ben de hep böyle hanımsız beysiz konuşmakta zorluk çekerim ama şimdi çok samimi hissediyorum ben de.
Teşekkür ederiz. Buyurun efendim.
Buyurun efendim. Yani şimdi burada tabii ki sağlıklı çocuğun psikolojisini nasıl bozarız noktasında hani böyle travmatik, duygusal ya da fiziksel şiddetten vesaire bahsetmiyoruz ama iyi niyetli ebeveynler olarak hani çocuğumuz bizden daha iyi olsun diye bir takım şeyler yapıyoruz. Onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bir takım özelliklerini törpülemeye çalışıyoruz. Buralarda ne tür hatalar yapıyoruzla ilgili bir uzman görüşüyle böyle yüzümüze vurun istiyoruz hatalarımızı. Böylelikle diğer ebeveynler de öğrensinler. Ben ilk sorumla başlıyorum hemen. Şimdi bir çocuk Ayşe'cim bir birey olarak geliyor. Kendi özellikleriyle doğuyor. Bir karakteri var. Fakat biz tabii ki bunu birazcık daha geliştirelim istiyoruz kendimizce. Kendimize bir şey alıyoruz orada, sorumluluk alıyoruz. Acaba çocuğun karakteri ne kadar gelişebilir? Hani böyle kulaktan dolma şey denir ya, çocuk karakteriyle doğar, %75'dir bunun mizacı ki mizac uygun ebeveynlik. %25 sosyal çevre ya da ebeveyn geliştirebilir denir. Burada sen nasıl düşünüyorsun? Ne kadar geliştirebiliriz biz bu çocuğun karakterini?
Evet, şimdi ebeveynlerin senin de söylediğin gibi Dilara, yani o kısımlara hiç girmiyoruz. Şiddetle, fiziksel şiddet, psikolojik, duygusal şiddetle çocuğun sağlıklı gelişimini bozmasının çok açık, çok kuvvetli yolları var. Oralara hiç girmiyoruz. Şimdi çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek için mizaca uygun ebeveynlik ya da çocuk odaklı ebeveynlik çok önemli. Yani çocuğun özelliklerini tanıyarak davranmak çok önemli. Benim aslında ne kadar mizaçtan söz etsem de çocuk odaklı ebeveynliğin de sadece mizaçtan ibaret olmadığını da hep söylüyorum. Yani çocuğun bazı potansiyelleri var, daha kapasitesinin, yeteneklerinin daha kuvvetli olduğu yerler var. Çocuk odaklı ebeveynlik biraz bunları da fark etmeyi gerektiriyor. Şimdi mizaç benim doktora yıllarımdan beri çalıştığım bir konu. Yani boylamsal bir Avustralya mizaç projesi vardır. Şimdi herhalde 38. yılında. Ben orada 6 yıl araştırma görevlisi olarak, asistan olarak da çalışmıştım. Çok detaylı bilgiler var mizaç ve çevrenin etkileşimine ve çocuğu nasıl şekillendirdiğine dair. Şimdi orada %75 ya da 70 gibi tek bir rakama varmak mümkün değil. Ama şöyle söyleyeyim, yani mizacı bir şu kalemini alırsam Dilara, yani şunu bir cetvel üzerinde düşünürsek, bu hep ya da hiç değil, sıfır ya da bir, siyah ya da beyaz değil. Mesela sıfırdan 10'a kadar bir cetvel üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Burası çok düşük, bir boyutun çok düşük ucu. Burası da çok yüksek ucu. Yani dereceler var. Arada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve insanların önemli bir kısmı, çocukların önemli bir kısmı bu ortada yer alıyorlar. Yani 3, 4, 5, 6 buralarda puan alırken aşırı uçlarda yer alanların oranı daha düşük. Şimdi aşırı uçlarda yer almak, mesela yine örneğime devam edeyim. Mizacın boyutlarından biri korkulu mizac diyelim ki. Burası hiç korkulu değil, hiç korkusuz, tamamen korkusuz. Burası da çok korkulu. Şimdi araştırmalar bize şunu gösteriyor. Eğer çocuğun doğumu takip eden aylarda, yıllarda, ilk yıllarda mizac özellikleri şu iki aşırı uçtan birine yakınsa çevrenin etkisi daha az. Yani çevrenin şekillendirici gücü daha az. Ortadaki kısımlar için, yani orta derecelerde bir mizaç özelliğine sahipse, o zaman çevrenin nasıl olduğu ve çevre ve mizaç etkileşimi çok daha kuvvetli. Yani çocuk çok korkulu değilse, korkusuz değilse, ortalarda bir yerde yer alıyorsa, o zaman anne babanın tutumları, etkisi çevrenin, kültürün oluyor. Etkisi daha fazla oluyor. Öbür türlü daha kuvvetli bir eğilim, o zaman mizaç çevreyi şekillendirme konusunda daha kuvvetli bir etkiye sahip. Yani şöyle düşünün, çok korkulu bir çocuk, anne babanın etkisine, davranışlarına daha dirençli oluyor ya da çok korkusuz bir çocuk. Anne babanın, bu anne babanın etkisiz olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Etkileri var ama daha sınırlı. Ama anne baba ebeveynlik elbette yine de etkili. Mesela
bu uçlarda olan o tepkisel çocuklar var ya, hani böyle her türlü şeyde parlayan daha çok zor çocuk dediğimiz. Evet. O buralarda mesela onu şekillendirmek daha mı zor? O mu bizi şekillendirecek?
Burada uçta olmak, çocuğun böyle daha şey olması, agresif olması gibi bir şeyden mi bahsetmiyoruz değil mi?
Hayır,
uçta...
ben de onu söyleyeceğim evet, şimdi. Ha. Evet, yani mizaçla davranışsal çıktılar arasında bir ayrım yapıyoruz biz her zaman. Ve ben bunu hep söylerim. Yani çocuklar mizaç özellikleriyle doğarlar ama hiçbir zaman davranış bozukluğuyla doğmazlar. Yani ben bozukluk kelimesini de çok sevmem ama davranışsal güçlüklerle ya da duygusal güçlüklerle doğmazlar. Bir fizyolojiyle doğarlar. Aslında mizaç dediğimiz biraz bizim dünyayı algılayışımız ve ona cevap verme şeklimiz. Yani algılama ve cevap verme altında yatan bir biyolojik yapı var, bir fizyolojik yapı var. İşte o fizyolojik yapı bizi ne kadar tetikliyor. Yani mesela dürtüsellikte ben çok dürtüsel olabilirim ama dürtüsel olmakla agresif olmak, saldırgan olmak arasında fark var. Şimdi o dürtüsel çocuk işte ebeveyninden dayak yediği zaman o saldırganlığa dönüşüyor.
Orada davranış
evet, konusunda. Yani bir şeyi yapmam, bir şey yapmak istiyor çocuk. Bir şeye sahip ol, ödül odaklılık. Yani bir şeyi almak, bir şeyi yapmak istiyor. Ve kendini orada durdurmakta bir güçlüğü var. Şimdi anne baba uygun şekilde bunu cevap vermediğinde mesela, işte şiddet, çocuğu dövdüğü zaman, dayak attığı zaman, o zaman o saldırganlığa dönüşüyor. Yoksa o dürtüsellik kendi başına saldırganlık değil.
Hocam, ben şeyi de çok merak ediyorum. Aslında herkes kendine göre iyi ebeveyn olduğunu da düşünüyor bir yerden baktığınızda. Ama sizin kötü ebeveynliği tanımlama biçiminizi de çok merak ediyorum.
Bir şey, ben bir şey de ekleyebilirim. Çok güzel bir soru sordu. Çünkü onun sorunun üstüne bir ekleme yapayım. Ama şu bağlam içinde anlatabilir misin? Şu kötü ebeveynliğin şey tanımını biliyoruz, yani şiddet dolu
onlar
bir hal. Ondan bahsetmiyoruz.
Yok, değil.
İyi niyetli bir ebeveynin kötü ebeveynlik yapmasını merak ediyoruz. Bu bir. İki, bir de biraz Türkiye bağlamında anlatabilir misiniz? Türkiye'de en çok gördüğünüz iyi niyetli olup da kötü ebeveynlik yapılan örnek nedir?
Tamam, oldu. Memnuniyetle. Şimdi...
Ederim.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Anne babalar yani... O kadar da her zaman yani yaptıklarının iyi olduğunu düşünmüyorlar. Kendilerinden çokça şüphe eden, yanlış bir şey yaptığını düşünen, yanlış yapmasa da ya da yanlış tutum içerisinde olduğunu fark etmeyenler var. Yani Türkiye'de en çok gördüğümüz Akan'ın sorduğu soruyla ilgili olarak aşırı korumacılık. Ben buna üç beyaz diyorum. Ebeveynliğin üç beyazı Türkiye'de çok gördüğümüz. Nasıl üç beyaz? İşte şeker, tuz, un gibi. Aşırı korumacılık, aşırı kontrolcülük, aşırı müdahalecilik. Biz çocukları dünya için hazırlıyoruz değil mi? Yani çocuklarımız kendi ayakları üzerinde duran varlıklar olarak yetişsinler. Çünkü kendi başlarına artık dışarıdaki dünya için onları hazırlıyoruz. Evde büyüdükleri gibi kalsınlar, evde yaşasınlar.
Dizimizin dibinde otursunlar
evet,
değil mi?
Tabii. Dışarıda çok tehlikeli olabilecek yenilikler içeren bir dünya var. Yani çocuğun pek çok beceriyle, kapasiteyle donanmış olması gerekiyor. Bu aşırı korumacılık, aşırı müdahalecilik ve aşırı kontrolcülük adeta çocuğun kolunu kanadını kıran ebeveynliklerdir. Ve ya, Türkiye'de yaptığımız en büyük yanlışlık bu. Yani sıcak olmayla, sıcak ebeveynlikle bu aşırı korumacılığı birbirine karıştırıyoruz. Bir de şöyle bir hata var. Yani şöyle bir kültürel değerimiz var tabii. Anneliğe atfedilen, özellikle yani babalık da hiç şüphesiz ama anneliğe atfedilen çok yüksek bir değer var. Hiç şüphesiz değerlidir. Ama bunu işte kendini feda etmek ve her şeyi çocuk için yapmak gibi şeylerle eşleştirdiğimiz zaman kadınların da rolleri, yani kadınların annelik dışında bir rollerinin çok da böyle değerli bulunmadığı bir durum görüyoruz. Öyle olunca da bu aşırı korumacılık, aşırı kontrolcülük ve müdahaleciliğin altında yatan şey bu. Yani o annelik rolü bittiği zaman artık hiçbir şey kalmamış oluyor kadının, annenin. Onun için orayı bir türlü serbest bırakamıyor. Yani o rolü bir türlü bırakamıyor.
Bizim araştırmalarda da vardı Hakan. Geçen sene anlatıyordun. Hani çocuk sahibi olmak aslında çocuğa bir güç veriyordu. Yani bir çocuk Tuğ General, iki çocuk ev hanımlarında benzer bir durum vardı. Bir de başka bir boyutu da var aslında onun.
En büyük motivasyon ev hanımlarının rütbe almaktı gibi görünüyordu. Ve çocuk rütbelerden bir tanesiydi. İkinci çocuk daha da rütbeyi üste çıkarıyordu.
Üçüncü çocuk da Or General oluyor falan. Öyle bir durumlar vardı değil mi?
Şöyle bir şey sorabilir miyim? Tartışmaya girdik çocuğumuza. Benim de iki kızım var bu arada. Ne yapayım da tartışma daha da büyüsün ve
çözümsüz bir hale gelsin.
Rezil bir hale gelsin. Bu arada seyircilerimize söyleyelim. Amacımız gerçekten çocukların psikolojisini bozmak değil. İronik olarak soruyoruz. Onun için ne yapıyor lan bunlar gibi bir noktaya gelmeyelim.
Evet.
Bir çocukla tartışırken ne yapalım ki bu tartışma dünyanın en saçma yerine gitsin ve çözülemesin?
Ben merkezcilik.
En büyük hatamız nedir bizim ebeveynler olarak?
Yani söylediğimizde ısrar etmek, orada durmak, karşıdakinin söylediğini, çocuğun söylediğini önemsememek bu. Yani bir,
benim dediğim olacak.
Benim dediğim olacak. Tabii insan aslında egosentriktir. Yani karşıdakinin bakış açısını alma kapasitesini geliştirir. Hem de küçük yaşlardan itibaren geliştirir ama bu sadece bir potansiyel olarak vardır. Yani empati de mesela bir potansiyel olarak vardır. Ama bunu biz ne kadar kullanıyoruz? Kime karşı ne zaman kullanıyoruz? İnsanın davranışlarını belirleyen şey budur. Yani bizim potansiyelimiz var ama bunu kullanıyor muyuz? Yani ebeveynler de öyle. O karşıdakinin bakış açısını alma becerilerini kullanıyorlar mı çocukla olan ilişkilerinde? Yoksa bunu hiyerarşik bir ilişki olarak görüp hep kendi söylediklerini dayatmak üzerine mi kuruyorlar ilişkiyi? Yani yukarıdan aşağıya bir güç gösterimi şeklinde. Çocuğun bakış açısını almak çok önemli. Yani ebeveynlerin şu sınırlılıklarını fark etmelerinde de yarar var. Biz tabii bugüne kadar bazı deneyimler biriktirerek bugüne kadar geldik. Yani ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor. Ne hayatta kalmamızı sağlar, ne başarılı olmamızı sağlar. Ebeveynler yani bugün geçmişin bilgisine sahipler. Biz geçmişin bilgisiyle gelecek için çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Halbuki çocuklar çok daha açık bir zihinle hayatın içerisindeler. Yani onların ilişkide olduğu çocuklar, okulda, mahallede, başka yerlerde, farklı ailelerden gelen, farklı kaynaklardan bilgilere de sahipler onlar. Ve onun için çocukların söylediklerine bir kulak vermek lazım. Tam tersini yaparsanız da olduğunuz yerde ısrar eder.
Başarısız olmayı başarırsınız.
O şeyi yükseltir.
Mesela ben hani böyle bir günlük hayattan bir örnek vereyim, kötü ebeveyn gibi söylüyormuşum ama mesela çocuk tablet diye tutturdu. Ben de diyorum ki tablet izlenmeyecek diye diretiyorum. Tartışmamız başladı. Şimdi hani bir taraftan da hayırın hayır olması lazım, kurallar vesaire falan vardı ya. Orada ne yapması lazım ebeveynin? Çünkü yükseliyor o tartışma. Ben izleyeceğim diyor, ben izlemeyeceğim diyor. Orada bir psikoloji bozuluyor yani iki tarafta da. Ne yapmak lazım?
Evet, ya şimdi çocuk ne için tablet izlemek istiyor? Bir onu öğrenmek lazım. Yani ebeveynler genellikle bu tablet ya da ekran konusunda hep süreye takılıyorlar. Bir de yaşa. Yani hangi yaştan önce vermemek lazım? Bir de ne kadar süre izlettiriyoruz gibi oralara çok takılıyorlar ama. Yani ne için kullanmak istiyor çocuk? Bu burası çok ebeveynlerin kendilerini geliştirmeleri gereken bir yer. Bunu çok söylüyorum. Yani dijital okur yazarlık anne babaların önündeki en büyük challenge, yani en büyük kendilerini geliştirmeleri ve zorlanacakları yer ve bundan sonrası da orası. Yani eskiden çocuğu kontrol etmek dediğimiz şey, bilmiyorum benzer yaşlarda mıyız ama yani dışarı mı çıkıyorsun, kaçta geleceksin eve, ha, kimlerle görüşüyorsun, fiziksel bir kontroldü. Yani çocuğu kontrol etmek demek çocuğun yaşamını, kimlerle görüştüğünü, gördüğünü, eve kaçta geleceğini kontrol ettiği zaman gerçekten kontrol etmiş olabiliyordunuz. Şimdi internet bağlantısı olan herhangi bir ekran, işte akıllı telefon olur, tablet olur, bilgisayar olur, çocuğun çevresi demek. Onun için orayı iyi ayarlamayı, o beceriyi kullanmayı öğrenmesi gerekiyor çocuğun. Ve bu beceriyi geliştirmeyi öğrenmesi de ebeveynin eşliğinde olacak. Onun için ebeveynin bu konuda okuryazarlığının yüksek olması ve çocuğu uygun şekilde desteklemesi çok önemli. Yani yasakçı olmaması lazım, tamamen serbest bırakmaması lazım. Bu beceriyi geliştirmesi için çocuğa eşlik etmesi lazım.
Ayşe, öyle bir kafamı açtın ki ama 3 tane soru oluştu kafamda. Şimdi ben bunu nasıl oturtacağım onu düşünün. Bir, tam da şeyi konuşuyordum bir televizyon programında. Instagram filtrelerini konuşuyordum. Onun için sana da sormak istiyorum Instagram filtrelerini. Hatta şey dedi, moderatör bana, bu arada şey, inanılmaz rakamlar var arkadaşlar. Konumuz değil ama açayım ya Ayşe, çok güzel bir konu bence. Şeyden sonra, hangi yaştan sonra filtreler, kız çocuklarının %90'ı her fotoğrafında filtre kullanıyorlarmış. Hatta filtre eşittir makyaj, yeni makyaj gibi, filtresiz çıkmam. Oradan moderatör şey söyledi, bir hikaye anlattı bana, işte takip ettiğim bir şey vardı, işte vesaire vesaire. Sonra bir baktım, şöyle bir cümle kullandı, gerçek hayatta hiç öyle değildi. Ve gerçek hayatta öyle olmaması onu hiçbir şey yapmıyor. Oradan, işte az evvel bu konuyu konuştunuz ya, ben şöyle bir şey söyledim, gerçek hayat, bizim için gerçek hayat ne? O çocuklar için, o kız çocuklar için gerçek hayat ne? Onlar için ekran süresi eşittir gerçek hayat zaten. Dolayısıyla sen şey dedin ya, bizim anlamamız lazım çünkü... bizim değerlerimiz de onların değerleri uyuşmuyor. Hatta ben şunu söylüyorum, bizim ikinci sanayi devriminden gelen eğitim değerlerimiz var. Benim annem babam tamamıyla daha etkin olmam ve daha yukarıya çıkmam üzerine eğitti beni. Ama bugünkü çocuklar o değerlere sahip değiller ki. Hatta bütün araştırmalarımızda eşitler arasında birinci olmak istiyorlar. Yani eşit olalım ama bir tane özelliğimiz ve yeteneğimiz birinci olsun. Yani evet. O yeteneğimi de birileri görsün diyor. Dolayısıyla başka bir dünya var orada. Bir kere şunu soracağım, filtreler hakkında ne düşünüyorsun? Çocuklarımızın çok fazla filtre dünyasında yaşamaları ve... olmadıkları gibi kendilerini gösterme.
%90 hiç gündemimde yoktu ama
sormak istedim.
Evet.
İkinci şey soru, biraz bir matro soru sormak istiyorum. Özür dilerim, üst üste geldi yani. Sorular ama öyle açtım ki kafamı, bu hayal haritasını sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin matro bir soru olacak, birey olarak değil, Türkiye. Türkiye'nin kız çocuklarının hayallerini öldürmekte üstümüze yok ülke olarak. Ama özellikle kız çocuklarının. Ve şunu görüyoruz, doğuşta bizim araştırmada verimli hayal demiştik ona. Verimli hayal, onun bazı kriterleri, verimli hayallerde kız çocukları erkek çocuklardan daha öndeydi. Ama yıllar geçtikçe kız çocuklarının hiçbir hayali kalmıyordu. Hatta evliliğin ana sebeplerinden bir tanesi özgürlük deniliyordu. Sonra evlendikten sonra hiçbir özgürlüğünde kalmayınca da tamamıyla vazgeçiyorlardı kendilerinde. Onun için şunu soracağım. Birinci sorun, filtreler hakkında ne düşünüyorsun? Yani izin vermeli miyiz çocuklarımıza bu kadar filtre dünyasında ve Instagram dünyasında yaşamalarını? İki, ne yapıyoruz da bu kız çocukların hayallerini bu kadar öldürüyoruz? Makro seviyede soruyorum bu soruyu.
Peki. Önemli sorular sordun Akan. Dilerim yani düşüncelerimi toparlayıp düzgün bir cevap verebilirim. Rica ederim.
Bu arada
rica ederim. Ne demek? Şimdi filtreler konusunda çok bilgili değilim. Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına katılmıştım. Orada diğer konukla beraber şöyle bir selfie yapalım dedik. Bana dedi ki filtre açmayacak mısın? Çekerken de filtre kullanılabiliyormuş. Dedim ki bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bir beceride dengeyi buluncaya kadar savrulabiliriz. Bu olabilir. Yani bence bu mecralar hepimiz için yeni mecralar. Çocuklar için de, yetişkinler için de. Yani ben sadece kız çocukları için değil, onu söylemek istiyorum aslında. Yetişkinler için de benzer bir savrulmanın söz konusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi ilk kullanmaya başladığınız zaman orada dengeyi buluncaya kadar bir taraftan diğer tarafa savrulabilirsiniz. Orada anne babanın yine yönlendirmesi, yani anne babayla olan ilişki... yani çok çok önemli. Anne babayla olan ilişki çok önemli. Akran kültürü dediğimiz şey, yani bu gelişimsel psikoloji bilgisi, ebeveynle olan ilişkinin yerini okul yaşlarıyla beraber alır. Yani ebeveynlerin etkisi giderek azalır, akranların etkisi giderek artar. Eğer şu anda yani sosyal medyanın kullanımında böyle bir filtre eğilimi varsa, ama bütün kız çocukları mı kullanıyor bunu ya da belli bir hani kültürel değeri benimseyen çocuklar mı kullanıyor? Bu yani bu yaşadığımız ve yaşayarak dengelemeyi öğreneceğimiz bir şey olacak.
Bu dönemin gerçeği olarak yani, kabul edeceğiz, panik yapmayacağız. Yani.
Panik yapmayacağız.
Ama bu kadar filtreli bir dünya beni birazcık korkutuyor yani. Yani bu arada şey, ben kendim karşı çıktım ona. Yani gerçek hayat, yani bildiğimiz sokaktaki hayat gerçek hayat değil ki, onun için ben dedim programda. Ama bir taraftan da bu kadar filtreli bir dünya neyin işareti? Yani kız çocuklarına sonra ne yapacak bu? Yani bu kadar çok
olacak ama
yani olacak, bu kaçınılmaz.
Evet evet. Yani işte bir şeyi yasaklamak ya da bir şeyi yok etmek mümkün olmadığına göre onu uygun şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Yani eğer bir şey zararlıysa, ki bu hani filtreli hayatın ya da filtreye, bir kere filtreyi kullanmaya düşkün olmanın öncülleri nelerdir? Yani esas oradan başlıyor.
Benim motivasyonları anlamak lazım.
Evet, yani bu insanın iki tane temel meselesi vardır hayatta. Biri ben yeterli miyim, öbürü de ben değerli miyim? Şimdi bu filtre kullanmak bu iki soruyla da bence çok yakından bağlantılı. Kendisini değerli görmek ya da yeterli görmek ihtiyacı çok kuvvetli, baskın olduğu zaman o filtreli dünyaya eğilim artar diye düşünüyorum. Şimdi kız çocuklarının kız çocuklarıyla ilgili diğer soruna gelirsek Akan.
Makro olan hayal, evet, hayaller. Evet. Kız çocuklarına ne yapıyoruz biz de?
Evet.
Hayallerini öldürüyoruz.
Evet. Yani işte bu demin konuştuğumuz aslında hani annelikle ilgili, anneliğin çok yüceltilmesi elbette ki değerli, ama yani yüceltilmesi ve öyle değerli olmak ve onun için de orayı bırakamamak, bırakamadığımız için çok çocuğun bir gelişimini... Evet.
Bir veri söyleyeyim mi? En çok güzel bir söylediğini konfirme edelim. Araştırmalarda anne ne, ay kadın nedir diye soruyoruz. En başta çıkan şey anne oluyor.
Yani. Evet, evet.
Yani.
Evet.
Bir türlü kırılmıyor. Bu arada şey, gerçekten anneliğe önem veriyoruz, yanlış anlaşılmış, ama kadın anne değildir ya.
Evet, evet.
Yani kadın yani.
Kadın.
Ama anlatamıyoruz yani. Evet. Ve bunun da hala düzeldiğini
işte
görmüyoruz.
Toplumsal değerler, kültürel değerler dediğimiz şey bu değil mi zaten? Yani bizim düşüncemizi, bilişimizi çok kuvvetli bir şekilde etkileyerek her şeyimizi farkına varmadan algımızı, davranışlarımızı, düşüncelerimizi, her şeyimizi etkiler. Hani iliklerine kadar işlemiş dediğimiz şey budur. Yani iliklerine işlemiştir, onun için fark etmezsin zaten. Kız çocuklarının o hayalleriyle ilgili bahsettiğin araştırma sonucu bunun bir parçası. Bunun bir parçası. Ve tabii bence şeyden de çok ayrı düşünmek mümkün değil. Yani ben iktisatçı değilim, sosyolog değilim, yani toplum bilimci değilim. Fakat yani ülkede artan işsizlik, genç işsizliği ve özellikle işte yani bir iş varsa o pozisyonu erkek dolduracak. Hem toplumdaki konumu, ona atfedilen roller ile ilgili bir şey bu. Hem de kadının nerede görüldüğüyle ilgili. Onun için kadın kendine yer bulamıyor. Yani biraz ekonomik durumla da ilgili. Yani genel olarak bu alanla da ilgili. Bunun böyle olmaması için elbette yani pek çok şeyin aynı anda değişmesi gerekiyor. Ama çocuk yetiştirmekten başlıyor. Yani kızları donatmak, kuvveti yetiştirmek gerekiyor.
Sadece şunu çok özür dilerim Bilal'cim. Onu da önemli bir konuya değindi Ayşe. Onun için rakamla destekleyelim. Özellikle Covid'de çünkü çok büyük ölçekli şirketler kadınla ilgili çok önemli şeyler yaptılar ama birazcık şey gerçeği değil o Türkiye'nin. Büyük şirketleri çek zaten çok azlar. Şeye baktığımızda orta ölçekli şirketlere şunu gördük Ayşe. Evden çalışma noktasında kim evde çalışacak, kimleri işten çıkaracağız sorusunu sorduğunda orta ölçekli şirketler hep erkek evden çalışsın, kadın evden çalışamaz. Onun için işten çıkarmamız gereken birisi varsa ya, kadın olmalıdır diye. Hatta 800 bine yakın insanın kadının istihdamıyla ilgili bilgi yok şu anda.
Ya.
Dolayısıyla söylediğini konfirme edebilirim. Hatta biz hep şunu söylüyoruz, kadın STK'ları en organize, en güçlü mücadeleyi veriyorlar ve en az bir 10 yıllık kazanımlarını kaybettiler bu Covid sırasında. Ya. Çünkü istihdamda çok ciddi problemler var diyerekten.
Tabii. Bu çok çok önemli bir konu. Çok da üzücü bir bilgi. Yani üzücü bir saptama. Üzücü bir durum gerçekten. Çünkü kadın da erkek de evden çalışıyorsa çocuk yemek istediği zaman yemeği hazırlayacak olan kadın. Ondan verim alamayız. Verim alamayacağımıza göre de kurtulmaz.
Aynen. Anne,
çok acı ya.
Anne evden çalışamaz. Çünkü aynen, çocuklarla evet, o ilgilenecek. Çünkü evet, baba zaten çocuklarla ilgilenmeyecektir.
Evet, onu soracağım ben de. Yani çocuğun karakter gelişimi tarafında söylüyorum. Anne ile babanın rolü eşit midir? Bazı özellikler mesela çocuğa koyduk, derler ya mesela evhamlı olmak anneden geçen bir şeydir.
Çok
yok yok ya. Soru soruyorum ciddi.
Çok özür dilerim ama onu da oraya koyduk. Tamam, o da şu an
efektlerle
destekliyor. Çocuktan bahsederken onu gösteriyor.
Ne zaman bağlayacaklar bu olayı?
Ben hangi soruyu sordum?
Ben nereye girebilirim
de. Çok özür dilerim. Çok güzel dileriz arkadaşlar.
Şunu soruyordum ben. Ya anne ile babanın rolü çocuğun karakter gelişiminde eşit mi? Çünkü bazı şeyler var mesela işte evhamlı olmak anneden geçer çocuğa falan deniyor. Ya da seneler geçiyor. Seneler geçtikten sonra bir bakıyorsun hani anneme babama benzemeyeyim derken aa aynı annem gibi davrandım, babam gibi davrandım vesaire falan deniyor. Ne kadar etkiliyor bu anne babanın ve hangi özellikleri mesela çocuğa aktarıyorlar? İkisi ayrı ayrı.
Bende böyle bir bilgi yok aslında. Dilara yani hani
yalan soru ayrını sordum yani.
Yok yok ama yok, bunu netleştirmek tabii önemli çünkü böyle bir düşünce de olabilir, böyle bir bilgi de olabilir. En azından bende yok böyle bir bilgi varsa da. Anneden kaygı daha fazla mı geçer babaya göre? Şimdi şöyle regülasyon dediğimiz şey öz denetim becerisi. Öz denetim becerisi ki çok önemli bir beceridir. Yani bu aynı kişiyi yıllar boyunca işte 30 yıl 40 yıl boyunca takip eden araştırmalar, boylamsal çalışmalar vardır psikolojide. Onların gösterdiği şey şu. Her bir yaş diliminde, çocuklukta, ergenlikte, yetişkinlikte işte sağlık, fiziksel sağlık, psikolojik sağlık, gelir, işte prestijli bir iş sahibi olmak, iyi ilişkilere sahip olmak vesaire böyle tatmin edici bir hayat yaşamak. Bunları ne belirliyor diye sordukları zaman öz denetim becerisi. Zeka değil, başka bir şey değil. Öz denetim becerisinin çok önemli olduğu ortaya çıkıyor.
Öz denetim dediği kendini kontrol edebilme.
Kendini kontrol edebilmek, duygularını, dürtülerini kontrol edebilmek, ayarlayabilmek. Yani sadece bastırmak değil, hatta bastırmak değil, gerektiği gibi ayarlayabilmek. Yani mesela akran zorbalığına maruz kalan bir çocuğun da gerektiğinde öfkesini gösterebilmesi de öz denetim becerisidir. Şimdi bunu niye anlattım? Çok alakasız gibi görünüyor ama değil aslında. Öz denetim becerisi şöyle bir anda yani mesela hadi gel yavrum sana harfleri öğreteyim, rakamları öğreteyim diye hani yanınıza oturtup öğreteceğiniz bir şey değil, ilişki içerisinde gelişen bir şey. İlişki dediğimiz şey de çocuk doğduğu andan itibaren başlayan bir şey. İlk ilişki de belki annenin emzirmesiyle başlayan, memeden kesme dediğimiz şey. Yani işte annenin kaygısının çocuğa geçtiği ilk yer burasıdır. Yani doğumla beraber bebek anneden ayrılır ama bir ikinci ayrılma vardır ki anne bunu becerebilecek mi bakalım. Bu memeden ayırmadır. Bebeğin yatağını, odasını ayırmadır. Bu öz denetim becerisinin ilk işaretlerini gördüğümüz yerler buralardır. Annenin kaygısının geçtiği ilk yerde burasıdır. Yani anneyi babadan ayrıştıran yer burasıdır. Aksi takdirde babanın da çok kaygılı olması, anne çok kaygılı olduğu zaman nasıl etki ediyorsa aynı şekilde şekillendirir çocuğu. Onun dışında yani böyle bir cinsel kimlik gelişimiyle ilgili böyle olduğuna dair de bazı düşünceler var. Onu da söyleyeyim. Mesela evde erkek figürü olmadığı zaman böyle, yani onu netleştirmek belki önemli olabilir. Çocuğun cinsel gelişiminde ya da anne olmadığı zaman çocuğun cinsel kimlik gelişiminde farklılık olur mu? Hayır, olmaz. Yani çocuğun tek maruz kaldığı kadın anne değildir. Maruz kaldığı tek erkek baba değildir. Onun için yani benzer özellikle rolleri, benzer şekillendirici etkileri vardır. Mizaç için söylediğimin aynısını ebeveynlik için söyleyeceğim. Şimdi en başta söylediğim hani eğer mizaç özelliği bakımından bir boyutun yani şu cetvelin bir ucuna ya da diğer ucuna meyilliyse çocuk dedim ya orada etki daha kuvvetlidir. Yani onun değiştirilmesi daha zordur çevreyle. Aynı şey ebeveynlik için de geçerli. hangi ebeveynde kuvvetli bir özellik varsa, bu öfkeli olmak olabilir, dürtüsel, korkulu olmak, kaygılı olmak olabilir ya da aşırı korumacı olmak. Baba da anne de. Çocuğun gelişimine kuvvetli bir etki yapacaktır. Yani orada bir uçlarda bir şey görüyorsak, orada aile, çünkü aile sadece ilişkiden ibaret değil. Evin bütün yapılanması, bütün ilişkilerin şekillenmesi ona göre olacak.
O şeyi soracağım şimdi. Hani o ev içerisinde ama bir de buradan boşanmış çiftlerin çocukları tarafına gideceğim. Bu sefer tabii hani belki de orada işte dediğiniz gibi çok korkulu, çok kaygılı vesaire dominant bir figürle çocuk baş başa kaldı gibi bir durum da olabiliyor. Yani bir figür eksiliyor sonuçta. Evet. Bu çocuk için hani başlı başına bir travma ama şeyi sormak istiyorum. Boşanmış ebeveynler ne tür hatalar yapıyorlar da çocuğun psikolojisi daha da bozuluyor?
Bir iki rakam daha versek mi oraya? İlk defa Türkiye'nin tarihinde boşanma ivmesi evlilik ivmesinden yüksek.
Evet.
İki, ben o politik bir soru da sorabilir miyim? Artık
tabii.
Sorayım ya.
Cevabım her şey politik. Değilsin.
Evet, ama her şey politik.
Evet. Kanalı kapatacaklar da neyse bir soru.
Türkiye'de bekar anne segmenti büyüyor. Hiçbirimiz konuşamıyoruz. Neyin korkusundayız? Neden bu kadınlara seslenmekte markalar ve pazarlama korkuyor? İki, asıl politik soruyu soruyorum. Babaların, boşanmış babaların sadece %7'si kurallara uyuyor. Geri kalan %93'ü uymuyor. Eşiyle, eski eşiyle ve çocuğuyla kurması gereken ilişkide sadece %7'si kurallara uyuyor. Bu perspektifte birazcık İstanbul Sözleşmesi'ni de konuşabilir miyiz? Yani biraz politik oldu ama...
Baba genelde boşandıktan sonra berbüştü yok zaten değil
biraz
mi?
Öyle evet baba ortalıkta yok yani. Ve bu çocuk eğitiminde ne kadar etkili ve nasıl etkili? İki, İstanbul Sözleşmesi'ni de bu perspektifte bu bekar anneler perspektifinde de bir tek konuşabilir miyiz? Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nin o anlam yani yönlendirmek de istemiyorum ama o anlamdan çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kaybettik bu sözleşmeyi yok şu anda bu sözleşme. Ve rakamlar da burada iyi bir sınav vermediğimizi gösteriyor en azından baba tarafında. Hatta daha da saldırgan bir şey söyleyeyim mi ya? Türkiye'de babalar eşiyle beraber çocukları da boşuyorlar.
Evet.
Biraz dramatik bir şey söyledim.
Doğru mu?
Bu konuda ne düşünüyorsun?
Bir de ben de görüyorum ve artırıyorum. Daha dramatik de şöyle bir şey var. Boşanmadan önce bir de son çare mutlaka bir çocuk yapılıyor. O da bence daha
kötü. O da ayrı bir şey. Evlilik kurtarmak için çocuk
evlilik
yapılır mı?
Evlilik kurtarmak için bir de bir çocuklarda hani sonrası böyle
ama bir şey. Ama arkadaşlar delirdiniz mi? Yani diyorsan istediğine cevap ver, istemediğine de cevap verme. Ama
toparlamaya çalışayım. Bunlar çok önemli konular gerçekten. Şimdi ben bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve hiçbirinin de o sözünü ettiğim 3 tane beyaz var ya, evet, o şeker tuz, ondan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Yani şimdi erkek tabii evleniyor, çocuk sahibi oluyor vesaire ama şimdi yetişkin olmak, yani yaşının büyümesiyle yetişkin olmak ve yetişkin sorumluluğuna sahip olmak arasında bir fark var. Çocuk, bu demin söyledik ya, yani hep kendisine bağımlı olmak üzere yetiştirilen, sorumluluk almayan, dürtüsel. Şimdi çocuk dediğimiz öyle değil midir? Yani istediğini yapacak, ödül odaklı olacak, haz odaklı olacak, sorumluluk almayacak. Dolayısıyla yaşı ilerleyen, yaşı büyüyen ama yetişkin sorumluluğuna sahip olmayan erkekler, bu demin sizin tarif ettiğiniz, yani boşandıktan sonra kadınla beraber çocuğu da boşayan ya da hala aynı ödül odaklılık, aynı dürtüsellikle devam eden bir yaşam çizgisinde ilerliyorlar. Yani kendileri mutlu oluyor mu diye bilmiyorum, bu konuda bir araştırma var mı? Ama ben kendilerinin de mutlu olduklarını düşünmüyorum. Çünkü yani yaşına ve artık hayatın, hayat yolculuğunda gelmen gereken yerle çok uyumsuz bir yerde olduğun zaman buradan memnun olman ya da mutlu olman yani pek olası görünmüyor, değildir herhalde. Araştırma bulgusu yok elimde ama şimdi İstanbul Sözleşmesi tabii çok önemli.
Çocuk açısından bir kaybettiğimiz bu İstanbul Sözleşmesi'ni çocuk açısından nasıl değerlendirirsin? Çocuğun eğitimi, çocuğun annesine yapılanları görme açısından onu nasıl etkileyecek,
annesini,
devletin anneyi korumama durumu vesaire, onda nasıl bir etki bırakacak? Biraz evet. ağır soru oldu, politik evet. oldu ama önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin çocuk tarafını asla konuşmadık bugüne kadar. Hiç konuşmadık. Evet. Ama oraya da çok ciddi şekilde bu sözleşmenin kalkmasının etkisinin olacağını düşünüyorum.
Evet. Bence çocuk bakımından İstanbul Sözleşmesi'nin en önemli kısmı eğitime yaptığı vurguydu. Yani bunu eğitimin, müfredatın hatta bir zorunluluğu parçası haline getirmesi gibi bir amacı var İstanbul Sözleşmesi'nin. Yani ilkokul yıllarından başlayarak yetişkinliğe de devam eden, yetişkinlikte de devam eden bir eğitim kısmı var. Yani şiddet nedir? Kadına şiddet nedir? Cinsiyetten ayrı, cinsiyet nedir? Toplumsal cinsiyet rolleri nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Bütün bunların ne olduğuna dair bilgilendirmeyi amaçlayan, yani böyle bir farkındalık yaratmayı amaçlayan bir tarafı var. Bence esas önemli olan kısmı bu. Ve bir toplumun şekillenmesi ve değişmesi çocukluktan başlamıyor mu? Eğitimle başlamıyor mu? Bence kaybettiğimiz en önemli kısım bu. Yani hukuki tarafını geçiyorum.
Sorsak mı?
Yani ben Twitter'da bol bol gördüğüm bir örnekten bir soru sormak istiyorum hocam. Aslında çok fazla kendi anne babasını linçleme eğilimi son zamanlarda Twitter'da çok gördüğüm bir çok fenomen. Evet. Yani ve aynı anneme döndüm, babama döndüm.
Hatta daha ağırını gördüm ben. Annem bunları bana yaptı, bak anne başardım gibi böyle. Evet. Çok ağır anneyi ifşa etme ve gibi böyle yeni bir trend var.
Kesinlikle.
Çok tuhaf bir trend ama evet. bu var şu anda bir trend olarak.
Nedir bu? Like getiriyor yani.
Evet. Yani bu aslında biraz psikolojiyi de ya da yani psikiyatri, psikoloji, travma psikolojisini de eleştiren bir cevap olacak benimkisi. Yani ben de burada şey yapabilirim. Yani çokça saldırıya uğrayabilirim. Şimdi travmanın ne olduğunu bilmek ve bu konuda farkındalık kazanmak, yaşadığımız şeyleri anlamlandırmak ve onlarla uğraşmak, onları çözmek bakımından, iyileşmek bakımından, şifalanmak bakımından çok önemli. Ama ben buna travma da dahil, travma kavramı ve travma psikolojisi alanı da dahil bazı şeylerin kötüye kullanıldığını düşünüyorum. Fazla kullanım, yerli yersiz kullanım herkeste, yani evet üzülebilirsiniz. Üzüntüyle depresyon aynı şey değildir. Yani bir şeye üzülebilirsiniz ama depresyonda olduğunuz anlamına gelmiyor. Yaşamınızda evet olumsuz şeyler olmuş olabilir ama bu sizin travmatize olduğunuz anlamına gelmiyor. Şimdi öyle bir travma psikolojisi popülaritesi var ki, o kadar popülerize edildi ve o kadar çok konuşuldu. Ve bence bir orada suistimal de söz konusu. Gerçekten. Yani herkes de böyle bir egzecere edilmiş, abartılmış, evet, travmatize geçmiş çocuklukların şimdi fark edilmesi gibi böyle bir şeye geldiğimizi düşünüyorum ben. Ve bunu öğreniyorlar, bunu fark ediyorlar diyelim ki. Ama bununla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve tabii bu demin sözünü ettiğim bir şeyin saptamasını yapmak, anlamak ve çözmek bakımından iyidir ama yani bunu anlamak, her türlü işte durum için sorumluluğu, suçu diyeyim ya da çocukluğuna, annene, babana, başkalarına atmak anlamına gelmiyor. Yani sen bir şeyi anlayabilirsin, neyin neden olduğunu. Fakat işte yaşam boyu gelişimdir psikolojide verdiğimiz dersin adı. Yani sadece çocukluk gelişiminden bahsetmiyoruz değil mi? Gelişim dediğimiz şey yaşamın sonuna kadar sürüyor. Bu ne demek? İşte öz denetim becerisi dedik. En önemli becerilerden biri dedik. Yani insanın kendisine sorumluluk atfeden bir durum var yani. İnsanın kendi sorumluluğu var. Şimdi bu sorumluluğu da almamak oluyor. Ben aynı şiddetin ya da aynı artık neyse burada da olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle.
Yani orada şeyi nasıl yapmak lazım? Yani daha vicdanlı, empatisi yüksek çocuklar yetiştirmek için. Çünkü hani zorbalık da şu an hepimiz uğraşıyoruz hani okullarda evet. vesaire falan. Onun da arka tarafında aslında birazcık daha hani bu vicdan vesaire muhakemeleri evet. de oluyor. Nasıl daha vicdanlı, empatisi yüksek evet. çocuklar yetiştireceğiz?
Evet, benim ben araştırmalarım buna da bakıyor. Yani ben sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim üzerine araştırmalar yürütüyorum. Hepsinin içerisinde en zoru ahlaki gelişimdir. Yani sosyal beceriler, duygusal beceriler daha spesifik, ahlaki gelişim biraz daha soyut, nereye koyacağınızı çok bilmiyorsunuz. Şimdi bu en başta sözünü ettim ya, bir kapasitenin gelişmesiyle o kapasiteyi nasıl kullanacağın arasında bir fark var. Mesela empati becerin gelişti. Benim empati becerim çok gelişmiş olabilir. Hepimizin gelişmiştir. Kime ne kadar kullanıyoruz? Araştırmalarımız var. İç grup, dış grup. Kendimize benzeyen için daha fazla kullanıyoruz mesela. Onun için mesela ya da mesela dil gelişimi değil mi? Benim dil gelişimim çok iyi. Çok kelime dağarcığına sahibim. İşte kendimi ifade becerim çok iyi. Bunun kimin canını, bunu ben başka insanların canını acıtmak için de kullanabilirim. Onları iyi hissettirmek için de kullanabilirim. Aynı şekilde bu çok gelişmiş zihinsel becerilerimi başkasının ihtiyaçlarını anlamak için de kullanabilirim. Onları manipüle etmek için de kullanabilirim. Yani insanın becerilerinin gelişimi, kapasitesinin gelişimi yeterli değil. Onu gerçekten iyilik için, yani toplumun iyiliğini destekleyecek şekilde kullanmak önemli. Çocuğun empatisini geliştirmek için öncelikle o bilişsel beceri, yani perspektif alımı, kendisini başkasının yerine koyabilmek, başkasının bakış açısıyla bakabilme becerisini geliştirmesi çocuğun çok önemli. Bunlar da işte demin dediğim gibi, yani çocuğa rakamları, harfleri öğreterek yapabildiğimiz, ya o şekilde olacak bir şey değil. Biz bunu kendimiz örnekleyerek göstereceğiz. Yani ebeveyn çocukla ilişkisi sırasında, doğal ilişki içerisinde bunu örnekliyorsa, yani ne gerektiriyor bu? Açıkça esneklik gerektiriyor. Yani ben esneyip ebeveyn olarak, peki çocuk odaklılığa geldik şimdi, hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani sen bugün ne yaşadın, sen ne istiyorsun, benim bu aklımdaki sana uyuyor mu, benim bu kafamdaki şemalar, hayat planları doğru diye kabul ettiğim ve sana öğretmeye çalıştıklarım sana uyuyor mu, uymuyor mu, ne, nerede, ne kadar revizyon yapacağız? Benim yani ebeveyn kendi ilişkisi içerisinde, çocukla ilişkisi içerisinde bunu örnekleyecek, modelleyecek ve çocuğun yani yapmakta zorlandığı bir şeydir. Herkesin yapmakta zorlandığı bir şey. Hepimiz egosentrikiz. Yani ben buradan bakıyorum. Yani benim Akan'ın bakış açısıyla burayı, buranın nasıl göründüğünü fark edebilmem, düşünebilmem için işte o öz denetim becerisini kullanmak gerekiyor. Ben kendi bakış açımı bastıracağım. Orada nasıl görünüyor diye düşüneceğim. Bu ekstradan bir efor istiyor mu? İstiyor. Her zaman efor ister. Empatik olmak da efor ister. Onun için hem çocuk yetiştirme davranışlarında anne babalar bunu örnekliyor. Yani çocuğu teşvik ederek, mesela yoldan bir insan geçiyor. Sen günaydın dedin, sana cevap vermedi. Çocukla yapsınlar egzersiz. Ne olabilir bunun alternatif açıklamaları? Diyebilirsin ki işte insanlar da artık çok kaba. Yani kimse birbirine günaydın demiyor diyebilirsin. Bu bir açıklama. Ya yani bu adam işte hasta mı, kulağı mı duymuyor, aklı başka bir yerde mi, kim bilir ne kadar çok derdim var diyebilirsin. Yani aynı olay için 15 tane, 105 tane açıklama getirmek mümkün. Bunların hepsi egzersizdir. Kas gibi kullandıkça gelişir.
Son sorumu sorayım mı?
Hadi bu arada? Hadi sor, çok konuştum.
Kusura bakma. Süper. Yok,
çok güzel zaten. Onun için beraber süper oldu.
Bir tane son makro soru sorayım. Makro ama mikro. Geniş aile perspektifini sorayım. Evet. Geniş aile perspektifi ölüyor. Yani Türkiye'de evet. Şu anda geniş aileler %14'e düştü. Türkiye artık mikro aileler ülkesi. Bunu tersini konuşsak da medyada ve iletişimde ve pazarlamada sanki hepimiz geniş ailelerde yaşıyormuşuz gibi davransak da gerçek değil. Mikro aileler oluşuyor. Anne baba tek çocuk. Şunu görüyoruz araştırmalarımızda. Kolektif kültürün azaldığını, bireyselliğin arttığını. Bireysel, biraz kolektif kültürün bazı yararları tabii ki var ama bir taraftan da bireyi öldürüyor. Yani karakterin öne çıkmasını, hatta o mizacın öne çıkmasını önündeki engellerden tabii, bir tanesi. Tabii. Bu bireysellik bize ne getirir? Çocuğumuza ne getirir? Ülkeye ne getirir?
Evet, yani bu eğilim sonucunda ortaya çıkan bireysellik ne getirir? Şimdi tabii bu soruyu farklı ülkeler için sorduğumuzda farklı cevaplara varabiliriz. Yani hani Fransa'daki bireysellik, Amerika'daki bireysellik, artan bir bireysellik varsa ne getirir? Ayrı bir şey. Ama Türkiye için konuşuyorsak, Türkiye zaten toplulukçu değerleri yüksek bir ülke. Ve ben olmaya çok izin vermeyen bir ülke. Aslında onun için demin konuştuğumuz yani mesele empati mesela. Bireyin duyguları kendi başına çok değerli görülmüyor. Yani bakın mesela şeyden örnek vereyim. Türkiye'deki geleneksel kültürdeki değerlerden örnek vereyim. Mesela ağıt yakmak. İşte hep beraber mesela düğünler, işte o bebek diş çıkarttığı zaman ya da başka bir şey, dualar, şunlar bunlar, her şeyi kolektif olarak yapmak. Sevinilecekse beraber sevinmek, üzülünecekse beraber üzülmek ama ağladığı zaman işte sus kız, sus, yani hani kendi derdini, yani bireyin derdiyle diğerlerini meşgul etmemesi. Çünkü grubun iyiliği bireyin iyiliğinden daha önemli. Onun için empati kültürü bizde yoktur. Yavaş yavaş dilimize de giren, ilişkilerimize de yavaş yavaş sokmaya çalıştığımız, geliştirmeye çalıştığımız bir şey. Ben bu sebeple, yani bu çok kuvvetli toplulukçu değerlerin içerisinde yaşadığımız için, yani kültürümüzde çok baskın olduğu için, bireyleşmenin ya da bireyselleşmenin olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu yalnızlaşma olarak almıyorum da kişinin kendini gerçekleştirmesi, kendini tanıması olarak düşünüyorum.
Anlam taşıması. Yani daha evet, çok anlam evet. taşıması. Yani.
Evet, evet. Yani ben ne istiyorum? Ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Ben nasıl bir insan olarak hayatımı tamamlamak istiyorum? Benim yeteneğim, şuyum, buyum, ihtiyacım nedir diye bir soru belki yavaş yavaş beliriyor. Bu iyi bir soru. Bu iyi bir soru ama onun dışında yani geniş ailede yaşamak... ya da çekirdek ailede yaşamak meselesi. Ben anne babaların, yani anne babalara çok yapabileceklerin üzerinde bir sorumluluk verdiğini düşünüyorum. Bu modern şehirli çekirdek aile içindeki hayatın, çocuğun gerçekten ailenin ya da toplumun farklı kesimlerinin şekillendirmesine ihtiyacı var. Anne babaların da bu desteğe ihtiyacı var. Çocuğun da bu zenginliğe ihtiyacı var. Anne babanın bugünkü bu modern roller içerisinde, işte çalışan anne baba vesaire, yetişmesi de mümkün değil. Çocuğun duygusal gelişimi için, o iç dünyasının zenginliği için, kişiliğinin gelişiminin zenginliği için de bu ilişkilere ihtiyaç var. Yani bu artık geniş aile şeklinde olur ya da onun yerine geçecek başka ilişkiler şeklinde olur. Ama bu zenginliğe ihtiyacımız var, çok kendi içimize kapandık. Çekirdek aileler bunu böyle yapmaya çalıştılar, çok etkili olmadı. Bilmiyorum, senin sorduğun ya da makro sorular cevap verirken soruları cevap veriyorum. Yoksa eksik mi kalıyor bazı taraflar, onu bilmiyorum.
Çok teşekkür ederiz Ayşe.
Ben kapatmadan bir tane kamu spotu gibi şey alacağım. Çünkü onu da senden öğrenmişim. Şimdi çocuğun psikolojisini nasıl bozarız diyoruz ya. Aslında senin bir yayını izledim. Orada çocuğun psikolojisini anne karnında bozmaya başlayabiliyoruz. Nasıl biliyor musun? Sigara içerek. Değil
evet,
mi?
Tabii.
Yani şimdi sigara içtim hamileliğimde. Bak ne oluyormuş biliyor musun? Yani şimdi Ayşe de anlatır ama sigarayı içtin hamileliğinde, işte stresin vesaire falan dedin, hiçbir şey olmuyor dedin. Sonra toparlak bir çocuk doğurdun, hiçbir şey olmadı diyorsun. Fakat çocukta uyuyan etken mi deniyordu? 4-5
uyuyan
sene
etkisi,
sonra dikkat
sleeper
bozukluğu
effect
çıkıyormuş.
İngilizcesi.
Evet, dikkat bozukluğuna sleeper sebep oluyormuş. O yüzden sigara içmeyin. Tabii. Hangi kameraya söyleyeceksem hamilelikte.
Sigara içmeyin. Tabii ben bunu hep söylüyorum. Derslerde anlattığım bir şey. Aslında hani doğumdan itibaren başlıyor ilişki derken de demin zihnimden de şey geçiriyordu. Aslında döllenmeden itibaren başlıyor. Yani çevre biyoloji etkileşimi döllenmeden itibaren başlıyor. Hatta derste hep şöyle derim. Derim ki o hamilelik döneminde olan, yani prenatal dönemde olan gelişimde olanlar orantısız şekilde etkilidir. Ya o kadar etkilidir ki çevre. Çünkü neden? Merkezi sinir sistemi, beyin O zaman gelişiyor ve gelişime çevre etkilerinin en açık olduğu dönem. Onun için şimdi ama orada da yani hani bizi dinleyenler çok için şu açıklamayı yapayım. Hem bebeğin genetik yapısı hem annenin genetik yapısı aynı çevre unsurundan nasıl etkileneceğini belirler. Yani annenin genetik yapısı bebeğin genetik yapısına göre de bir sigaranın ya da bir kadeh içkinin etkisi değişir. Bunlara teratojen diyoruz.
Zaten biz onun için sürekli bu şirkette genetik etki konuşuyoruz. Evet. Çünkü işin
genetik her yerde.
Evet. Yani genetik kodu var olayın. Dolayısıyla neyi nasıl tetikleyeceğini, bir şeyi tetikler mutlaka ama neyi nasıl tetikleneceğini çok spesifiktir.
Ama yani. Evet, peki ben kısacık bir şey yapayım süremizi aşmadıysam. Bu genetik ve çevre nin farklı rollerine dair ben de konuşuyorum bazen. Yani çok çok sayıda araştırma var. Onları derleyip bir sunum yapmıştım. Orada şunu gösteriyor. Yine ikiz çalışmaları gösteriyor bunu. Yani genetik yapısı aynı olan ikizlerin gelişimsel çıktıları farklı oluyor. Anne baba farklı davrandığı zaman ve insanın zihni hep ayrıştırmaya, yani farklı olanı ben anlayayım ki hangisi Selin hangisi Pelin, ona göre davranayım. Onun için anne babaların tek yumurta ikizlerine davranışları aynı değil. Anne bir çocuğuna daha sert davrandığı, daha şiddet gösterdiği zaman duygusal ya da fiziksel, o çocukta tek yumurta ikizinden bahsediyorum, saldırganlık daha yüksek oluyor. Yıkıcı davranışlar daha yüksek oluyor. Yani evet, genetik önemli ama ben bu araştırma sonucunu çok önemli buluyorum. Minnesota ikiz çalışmalarının bir sonucu, ikiz çalışmaları projesinin bir sonucu. Ebeveynlik her zaman fark yaratır.
Kesin. Yani. Zaten genetik kısmı o, epigenetik de o. Yani evet. Genetik kodlarına işlenmiş hepimizin negatif şeyleri var. Ama ne yaşadığımız ve neye maruz kaldığımız o kötü genlerin hayata çıkıp çıkmamasını çok etkiliyor. Dolayısıyla evet, öyle de bir opsiyon var. Hiç onların tetiklenmemesi opsiyonu da hep masada var.
Tabii.
Onun için unutmamak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi sizinle konuşmak.
Kapanışı sen yapacaksın. Bekliyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.